İnsan ve Davranışı. Doğan Güceloğlu. 6. kaset A yüzü. 119'un sonu. Gerçekte çizgi düzdür ve yatay duruma yaklaştıkça yanılsama ortadan kaybolur. Gerçekten burada iki tane siyah çizgi var, birbirine paralel ve kalınca. Bunlara çaprazlama olarak ince bir çizgi görülmüş. Aralarındaki aralıktan dolayı çizgi kırık ve başka yerdeymiş gibi görülüyor. Halbuki çizgi tek parça. Burada daha birçok şekiller var. Bu şekilde algı yanılmalarını içeren. Fakat bunların şekilleri biraz daha karmaşıkçı olduğu için bunları anlatamayacağım. Yalnızca bazılarının ismini vermek istiyorum. Wundt yanılsaması, Zollner yanılsaması, Bordon yanılsaması ve devam ediyor diğerleri. Sayfa 121'deyiz. Yan başlık, algı yanılmaları ve halüsinasyon. Yukarıda verdiğimiz örneklerden sonra sanırız ki algı yanılmalarının varlığından şüpheniz kalmamıştır. Algı yanılmaları yalnız fiziksel nesne ve olayları kapsamaz. Sosyal durumları, insan davranışlarını da içerir. Örneğin bir kimse kendisine söylenen bir sözü söylenenin niyetinden farklı şekilde yorumladığı zaman bir algı yanılması vardır. Sosyal durumlarla ilgili algı yanılmaları ya düzenli ve tutarlı ya da gelişi güzel ve seyrek bir biçimde olur. Bir insan düzenli ve tutarlı algı yanılmaları gösteriyorsa bu tür algılamaya halüsinasyon adı verilir. Halüsinasyonlar bireyin akıl sağlığında bir dengesizliğe işaret eder. Aşırı halüsinasyon hallerinde bireyler tehlikeli davranışlarda bulunabilirler. Örneğin bir kimsenin kendisini casusların takip ettiğini düşünmesi ve arkasından yürüyen her kimsenin bir ajan olduğunu varsayması düzenli ve tutarlı bir halüsinasyondur. Bu kimsenin bir gün tesadüfen arkasında yürüyen birini tabancayla vurup öldürmesi mümkündür. Yanılsamada var olan bir nesne farklı algılanır. Halüsinasyonda kişi olmayan bir şeyi algılar. Genellikle yanılsama belirli bir fiziksel nesne ya da olayı, halüsinasyon bir sosyal olayı ya da etkileşimi içerir. Yanılsama o nesneye bakan her kimse tarafından hemen hemen aynı biçimde algılanır fakat halüsinasyon ancak bir kimseye özgü algı yanılmasını temsil eder. Bu yönleri göz önünde tutulduğu zaman halüsinasyon ve yanılsamanın farklı farklı olaylar olduğu açıkça görülür. Alt ana başlık 8. Algılama süreçleri. Şimdi algılamanın önemli iki sürecini ele almaya hazırız. Bunlardan ilki seçici dikkat, diğeri de organizasyondur. Yan başlık. Seçici dikkat. Dış dünyada olup bitenlerin büyük bir kısmını duyu organlarımız yakalar ve ne var ki biz bu enerjilerin farkına varamayız. İnsanoğlu çevresini seçici bir biçimde algılar. Duyu organlarımızın yakaladığı uyarıcıların ancak bir kısmını seçerek algılarız. Örneğin şu anda kitabı okumayı bırakın ve gözlerinizi kapatıp çevrenizdeki sesleri dinleyin. Uzakta veya yakında farkına vardığınız yeni sesler var mı? Sayfa 122. Kalbinizin atışını hissedebiliyor musunuz? Ayağınızda çorap var mı? Kitabı okurken çorabın olduğunu veya olmadığının farkında mıydınız? Oturduğunuz yer yumuşak mı yoksa sert mi? Bedeninizin durumu nasıl? Beliniz, omuzunuz, boynunuz rahat mı yoksa gergin misiniz? Dış uyarıcıların hepsinin farkında olarak okumaya devam etseydiniz, okuduğunuzdan bir şey anlayamazdınız. Beynimizin giren duyu verilerini işleyerek anlamlı bir algı oluşturma kapasitesi son derece sınırlıdır. Bu nedenle beyin belirli değişkenlerin etkisi altında sürekli seçerek algılar. Seçme olayı algılama olayının en belirgin özelliklerinden biridir. Algısal seçimi etkileyen değişkenleri iki temel grupta toplayabiliriz. Bunlardan ilkini algılanan uyarıcı ile ilgili özellikler, ikincisini de algılayan bireyle ilgili özellikler oluşturur. Yan başlık. Algısal seçimi etkileyen uyarıcı ile ilgili değişkenler. Dış dünyadaki uyarıcılar belirli bazı özelliklere göre dikkatimizi çeker ve hemen algılanırlar. Bu özelliklerden en başta geleni uyarıcının değişkenliğidir. değişiklik gösteren uyarıcı hemen dikkat çeker. Seçiciliğin temelinde hem duyusal uyum hem de evrimsel yaşam kavgası yer alabilir. Daha önce de sözünü etmiştik. Bir duyu organı belirli bir tür uyarıcıya uzun süre maruz kalırsa duyu organı o uyarıcıya uyum yapar. Evrimsel yönden uyarıcı değişkenliğinin hemen farkına varmanın önemini kavramak zor değildir. Doğada hayvanlara gelen tehlike hareket halinde olan diğer yaratıklardan gelir. Bu nedenle hem avlayan hem de avlanan hareketlerine dikkat etmek zorundadır. Geçmişte biz insanlar bazı hayvanlar gibi avcıydık. Kendi karnımızı doyurmak ve çocuklarımızı beslemek ancak iyi avcı olmakla mümkündü. Reklam işaret şirketleri hareket eden reklamlarla uyarıcının bu özelliğinden yararlanmak isterler. Aynı hareketin tekrarı ilk başlarda dikkati çeker. Daha sonra tekrara uyum yapılır. Fakat algısal uyum ortaya çıkmadan önce tekrar edilen uyarıcı tümüyle algılanır. Dikkatimizi çeken uyarıcı özelliklerinden biri, bir diğeri de uyarıcının büyüklüğüdür. Parantez içinde size. Parantezi kapatıyoruz. Uyarıcı büyüdükçe dikkatimizi daha çok çeker. Aynı biçimde uyarıcının şiddeti de dikkatimizi etkiler. Burada bir açıklamada bulmak istiyorum. Az önceki parantezde size kelimesi aslında İngilizce size kelimesiydi. Bu da anlamı büyüklük ve ölçüdür. Ben bunu ilk olarak Türkçe zannettim fakat İngilizce bir kelime. Devam ediyoruz. Parlak renkler, yüksek sesler, şiddetli acı, kuvvetli koku hemen dikkatimizi çeker. Renkli uyarıcılar, renksiz uyarıcılardan daha kolaylıkla dikkatimizi çeker. Renkler arasında da saf renkler, karışık renklerden dikkati daha çok çekerler. Tüm saf renkler arasında da kırmızı ve mavi, sarı ve yeşile göre daha çok dikkat çekerler. Yan başlık. Algısal seçimi etkileyen algılayıcı ile ilgili değişkenler. İçinde bulunduğumuz durumla ilgili beklentilerimiz, o durumda bulunan uyarıcılardan hangisini seçeceğimizi önemli derecede etkiler. İşten dönüp eve gelirken çocuklarımızın bizi karşıladıkları köşede gözümüz onları arar. İlgiler ve o anda içinde bulunan gereksinmeler algısal bir seçimi etkiler. İstanbul'da aynı sokakta yürüyen iki turistten biri mimarsa evlerin yapı biçimlerine dikkat eder. Diğeri kedileri seviyorsa sokak kedilerini gözler. Aynı biçimde aç olan birey lokantadan gelen kokulara mı fark eder, tok olan ise bunların farkına bile varmaz. İnançlar ve bireysel değerler de aynı biçimde algılamamızı etkiler. Dindar bir kişi bir konuşmanın dinle ilgili kısımlarına, öbür yandan bir sanatkar aynı konuşmanın sanatla ilgili yönlerine dikkat eder. Yan başlık, örgütleme. Algılama ile ilgilenen psikologların öğrendikleri ilk şey, algının bir örgütleme olduğudur. Dünyayı rastgele bir araya gelmiş, gelişigüzel nesnelerin dizildiği bir çevre olarak göremeyiz. Bize yük gelen duyuları ederler, toparlar, organize ederek bir anlam veririz. Algı, kendisini oluşturan duyusal girdilerin toplamından daha fazla bir anlam ifade eder. Bu gerçeği, algısal psikoloji üzerinde çalışan ilk Alman psikologları Gestalt kelimesiyle ifade ettiler. Harflerini veriyorum. Gestalt. Devam ediyoruz. Bazı organizasyon kuralları, Gestalt ilkeleri, algılamamızı etkiler. Bu kurallardan önemli birkaçını kısaca belirtelim. Şekil-zemin ilişkisi. Bütün algılamalarda bir şekil ve bir zemin vardır. Şekil, arka yüzeyi oluşturan zemin içinde anlamını kazanır. Şekil-zemin ilişkisi, bütün duyu organlarını kapsar. Kuş sesini dinlerken, trafik sesi arkada bir zemin oluşturur. Birisi sırtımıza dokunduğunda elbisemizden gelen duyum zeminine kişinin dokunmasıyla oluşan duyum şekli örnektir. Oturma odasının alışageldiğimiz kokusu zemin, mutfaktan gelen soğan kokusu şekildir. Görsel alanda alanda şekil bize daha yakındır ve bir nesne izlenimini verir. Bir biçimi vardır. Zemin ise tanımlanması zor bir madde izlenimi taşır. Şekil aynı aydınlık şiddetinden olsa dahi zeminden daha aydınlık görünür. Şekil daha etkileyici bir izlenim yapar ve daha iyi hatırlanır. Şekil ve zeminin birbirleriyle yer değiştirdiği algılamalarımız vardır. Bir biçimi önce şekil olarak görürken biraz sonra zemin olarak görebiliriz. Ancak bir biçimi aynı anda hem şekil hem de zemin olarak göremeyiz. Burada birkaç şekil verilmiş. Bunlardan bir tanesi çok ünlü bir şekil. İki insan profili karşı karşıya bakıyor. İnsan profilleri siyah boyanmış. Arada kalan boşluk beyaz. İnsan profillerini zemin olarak aldığımızda bu resimde sadece bir vazo görülüyor. Fakat vazo beyaz kısmı zemin olarak algıladığımızda ise görülen iki insanın birbirine baktıkları. Burada bu şekiller, bir de altta bir küp şekli var. Fakat küpün bütün kenarları gösterilmiş. Saydam olarak çizilmiş. Buna da zaman zaman zeminle küpün şekli, küpü yer değiştirdiğimizde görsel olarak küpün yönü değişiyor. Bu şekillerden bahsetmiş. Devam ediyoruz ana metinden. Şekillerdeki çizimleri hem şekil hem de zemin olarak aynı anda görmeye çalışın. İlk çizim hem vazo hem de yüz olarak aynı zamanda göremezsiniz. Uzun zaman kör kalmış kişiler ameliyat sonrası görmeye başlayınca şekil-zemin ilişkisini hemen algılayabilirler. Bu gözlemler şekil-zemin algılamasının doğuştan gelen bir özellik olduğunu, öğrenme sonucunda kazandığımız bir davranış olmadığını gösterir. Sayfa 124. Yan başlık. Tamamlama. Bir nesnenin tümü görülmese de o nesnenin tümü görülüyormuş gibi algılama tam olur. Gerçekte algılama ancak ender olarak tümden nesnelerden gelen uyarı duyulara dayanır. Bize gelen bölük bölük duyuları biz tamamlarız. Burada bir şekil vermiş. Şekil 3.15'e bakın. Görülen gerçekte bazı siyah lekeler olmasına rağmen tamamlama sonucu köpek ile at ve üzerindeki binici görülür. Şekil zemin ilişkisine bağlı ilişkisinde olduğu gibi tamamlama kuralı da yalnız görsel alana özgü değildir. Bütün duyu alanları için geçerli bir kuraldır. Konuşmakta olan birisinin sözleri yarım yamalak duyulduğu halde o kişinin ne dediği tamamlama kuralına dayanarak algılanabilir. Burada verilen şekilde gerçekten lekelerle, siyah lekelerle, noktalarla çizilmiş bir köpek ve bir atla binicisi resmi var. Aslında çizgi olarak çizilmemesine rağmen ilk bakışta resim bütün olarak algılanabiliyor. Bir diğer alt başlık, devamlılık. Algısal alanımızda bulunan ve aynı yönde giden birimler birbirleriyle ilişkili görünür. Bu algısal eğilimin adı devamlılıktır. Şekil 3.16'ya bakın. Yukarıdaki şekildeki iki çizgi birbirinden bağımsız görünür. Ancak aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi üst üste sıkıştırıldığı zaman eski çizgiler ortadan kalkar ve devamlılık kuralının etkisi altında bir algılama ortaya çıkar. Burada bu şekilde birbirinden bağımsız iki testere biçimi var. Bir tanesinde testlerinin yukarı doğru bakan şekli var. Diğerinde aşağı doğru bakan şekli var. Bunlar birleştirilmiş. Ve şekillerdeki bazı noktalar da kaybolmuş görülüyor. Şekil biraz zor. Bunun izahında zorluk çekmekteyim. Devam ediyoruz. Sayfa 125. Bir diğer yan başlık. Yakınlık. Birbirine yakın olan nesneler gruplandırılarak algılanırlar. Görsel alanda olduğu gibi diğer alanlarda da bu geçerlidir. Sokakta birkaç kişiyi beraberce toplu olarak görünce onları bir grup olarak algılarız ve sokakta kendi başına yürüyen kişilerden ayırt ederiz. Müzikteki ritim algılamasının temelinde zaman içinde birbirine değişik yakınlıklarda bulunan vuruşlar yatar. Düm tek, düm tek, düm tek bir ritim oluştururken düm düm tek tek, düm düm tek tek ayrı bir ritim oluşturur. Şim duba düm liyi ok, uman ız orla şacak. Son cümleyi anlamakta zorluk çekmemizin altında harflerin sizin alışageldiğinizden daha farklı biçimde gruplaşması yatar. Görsel olarak yakınlık kuramını açıklamaktadır. Şekil 3.17 görsel olarak yakınlık kuramını açıklamaktadır. Burada bir kare mevcut bu şekilde. Fakat bu kare noktalardan oluşmuş. Siyah noktalar var. Yalnız ortasında bir kısım noktalar beyaz olarak yapılmış ve bunlar da bir ok şeklinde. Bütünlenince bir ok şekli görüntüsünü veriyor. Devam ediyoruz. Yan başlık. Benzerlik. Birbirine benzer birimler bir algısal büyüklük kazanırlar. Kalabalığa baktığımız zaman bazı özelliklerine göre bireyleri gruplarız. Yaş benzerliğine göre grupladığımızda çocukları, gençleri, orta yaşlıları ve ihtiyarları görürüz. Cinsel benzerliği kullanarak erkek ve dişi gruplarını algılarız. Aynı topluluğu giydikleri giysilerin renklerine göre de gruplayabiliriz. Yukarıda sözünü ettiğimiz, az önce izah ettiğim şekil, bu gruplandırma ile ilgili bir şekilde, benzerlik konusuyla ilgili bir şekilde. Yukarıda sözünü ettiğimiz kurallar, yani şekil-zemin ilişkisi, tamamlama, devamlılık, yakınlık ve benzerlik, algılamamızın organize olmasında önemli bir rol oynarlar. Beynimiz, gelen duysal verileri sürekli işler ve son derece karmaşık süreçler sonucunda bir algısal ürüne ulaşır. Yukarıdaki genel tartışmalardan sonra algısal süreçlere şimdi daha ayrıntılarıyla bakabiliriz. Alt başlık 9. Karmaşık algılama süreçleri. Algılama sürecinde dış ve iç etkenler birbirlerini etkileyerek bir algı ürünü oluştururlar. Dış etkenler çevrede bulunan ve bizi etkileyen uyarıcılardır. Bu etkenlerin yukarıda gördüğümüz bazı kurallar çerçevesinde algısal süreci nasıl etkilediğini incelemiş bulunuyoruz. İç etkenler dediğimiz zaman dışarıdan gelen duysal verileri işleyiş tarzımızla ilgili psikolojik süreçleri kastederiz. Örüntü algılamasından başlayarak iç etkenleri algılamamızda oynadığı rolü inceleyelim. Yan başlık. Örüntü algılaması. Bildiğiniz bir melodiyi 8 yaşındaki çocuk söylüyor. Tanıyorsunuz. 50 yaşında kalın sesli bir erkek söylüyor. Yine tanıyorsunuz. Piyano veya keman da çalınıyor. Yine tanıyorsunuz. Bir kelime ister el yazısı, ister kitap baskısı olarak size gösterilsin, isterse söylensin. Aynı kelimeyi tanıyorsunuz. Bir üçgen hangi büyüklükte olursa olsun üçgen olarak tanımlayabiliyorsunuz. Sayfa 126. Bu tür örüntüleri nasıl tanıyabiliyorsunuz? Bu durumu iki farklı biçimde açıklayabiliriz. İlk açıklama tarzı kalıba vurma kuramı olarak isimlendirilebilir. Bu görüşe göre her bir örtünün belleğimize yerleşmiş bir kalıbı vardır ve gelen duysal verileri kalıba vurarak nasıl bir örüntü algılamakta olduğumuza karar veririz. Bu kuram birçok gözleme cevap veremediği için bugün modern psikolojide geçerliliğini yitirmiştir. İkinci açıklama tarzı özellik analizi adı altında bilinir. Her bir tür örüntünün belirli bir özellikler kümesi olduğunu varsayar. Bu görüşe göre biz duyusal verilerdeki belirli özellikleri algılarız ve bu özelliklerin bir araya geliş tarzından örüntüyü tanımlarız. Kedilerin belirli biçimleri görmeleriyle ilgili yapılan araştırmalar kedinin beyninde görsel işlevleri sürdüren sinirsel hücrelerin ayrı ayrı özelliklere tepkide bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Kedinin karşısına dikey bir ışık çizgisi konduğu zaman kedinin beyninde beliren tipten nöronlar bu çizgiye tepkide bulunmuş, diğer nöronlar tepkide bulunmamıştır. Buna benzer biçimde yatay çizgiye başka nöronlar ve köşeken çizgilere daha başka nöronlar tepkide bulunmuştur. Bu gözlemler özellik analizi kuramını destekler. İnsanların örüntüleri algılamasının temelinde bu tür farklı nöronların yattığını iddia edecek durumda değiliz. Çünkü kedi üzerine yapılan deneylerde elde edilen sonuçlar insanlara genelleştirilemez. İnsan algılaması son derece karmaşık süreçleri içerdiğinden genelleme yaparken dikkatli olmalıyız. Fakat insanların örüntü algılamasının temelinde belirli türden bir özellik analizi sürecini yattığını düşünebiliriz. Bu konuda araştırmalar yoğun biçimde sürmektedir. İnsanın örüntü algılamasının temel süreçleri iyice anlaşılırsa, örüntüleri insan gibi algılayabilen makineler yapmak olanağı doğar. Böylece insan konuşurken kelimeleri tanıyan ve söylenen sözleri yazı haline dönüştürebilen makineler yapma olanağı doğar. Bu makineler yapılamadığı sürece örüntü algılamasının tam anlamıyla kavrandığı söylenemez. Yan başlık. Hareket algılaması. Hareket algılamasının en basit açıklaması şudur. Birbiri peşi sıra uyarılan nöronlar bu hareketi beyne aktarırlar ve böylece biz hareketi algılarız. Örneğin sırtınıza dokunan bir el hareket edince birbiri peşi sıra alıcı sinirsel hücreleri uyarır ve bu dizisel uyarılma beyinde hareket olarak algılanır. Sağ taraftan bize yaklaşmakta olan bir arabanın sesi önce sağ kulağımıza gelir. Araba yaklaştıkça sesin şiddeti artar ve araba bizi geçince gittikçe zayıflayan bir ses önce sol kulağa, daha sonra sağ kulağa ulaşır. Bu uyarılma dizisi işitme hücreleri aracılığıyla beyne iletilince ses kaynağının bir başka deyişle arabanın hangi yönde hareket ettiği algılanır. Hareket algılanmasının açıklanması her zaman böyle basit değildir. Örneğin yan yana duran iki trenden biri hareket ettiğinde içinde olduğunuz tren hareket etmemiş olsa bile sanki siz gidiyormuşsunuz gibi algılarsınız. Bir tenis maçını izlerken gözünüzle tenis topunu izleyebilseniz ve böylece topun görüntüsünü sürekli ritminin aynı noktasına düşürebilseniz dahi yine de topun hareketini algılarsınız. Hareket algılanmasının temelinde çok sırlı değişken yatar. Bunlardan biri zeminin sürekli değişmesi ve şeklin devamlı görüntü sahamızda kalmasıdır. Tren örneği bu değişkenin etkisini kanıtlar. Başın sağa sola hareketi tenis topu örneğinde olduğu gibi görsel algılamayla birleşince hareket algılaması ortaya çıkar. Birbirinin görüntülerini bazen engelleyen ve bazen de engellemeyen nesnelerin varlığı hareket algılamasına yol açar. Görüntünün belirgin bir büyüklük ve şiddet düzeyinde başlayıp zaman içinde gittikçe küçülerek zayıflaması hareket algılamasına yol açar. Demek oluyor ki hareket algılaması bir tek değişkenle açıklanabilecek basit bir olay olmayıp çok sayıda değişkeni içeren oldukça karmaşık bir süreçtir. Görünüşte hareket şeklin değil zeminin hareketinden doğan bir hareket algılamasıdır. Kovboy filmlerinde görünüşte hareket sık sık uygulanır. Aktör yalnız belden yukarısı görülebilecek bir şekilde at eğerine oturtulur. Ve arkadaki manzara belirli bir hızda sürekli değiştirilir. Filmi izleyenler sanki kovboy at üzerinde gidiyormuş gibi bir izlenim edinirler. Stroboskopik hareket, ışıklı reklamların ve film sanayinin temelinde yatan bir tür hareket algılamasıdır. Birbirine yakın ışıklar birbirini izleyerek yanıp söndüğünde hareket eden bir ışık dizisi görürüz. Sinemada gerçekte perde üzerinde belirli bir hızla birbirini izleyerek düşen görüntüleri kopuk kopuk değil hareket biçiminde algılarız. Otokinetik etki adı verilen bu hareket yanılsaması psikologları hala şaşırtmaktadır. Tamamıyla karanlık bir odada bulunan ufak bir ışık noktasına devamlı bakıldığında fiziksel olarak ışık noktası kıpırdamadığı halde psikolojik olarak sanki hareket ediyormuş gibi görünür. Bu hareket izlenimi odada daha başka ışık noktaları yaratıldığında ya da oda hafifçe aydınlandığında kaybolur. Demek oluyor ki referans noktalarından yoksun kaldığı anda kişi karanlık odadaki ışık noktasından hareket ediyor olarak görünür. Yan başlık, derinlik algılaması. Retinamız iki boyutlu olduğu halde görsel algılamamız üç boyutludur. Hangi değişkenler veya ipuçları üç boyutlu görüntü yaratır? Yapılan araştırma ağır, çift ve tek göz ilgili aşağıdaki ipuçlarını kullanarak derinlik algılamasına ulaşıldığını göstermiştir. Yan başlık, çift göz görüşü. Sol göz ve sağ göz, görüş alanının biraz farklı yönlerini görür. Örneğin, bir kitaba baktığınız zaman, sol göz kitabı belirli bir açıdan, sağ göz biraz daha farklı bir açıdan algılar. Sağ göz retinasına düşen kitap görüntüsü, sol göz retinasına düşen kitap görüntüsünden farklıdır. Beyin, görüntüdeki bu farklılığı derinliği değerlendirmede kullanır. Değişik açılardan alınan görüntülerde değişmeyen birimler uzak, değişen birimler de yakın olarak algılanır. Böylece oluşan iki farklı boyutlu görüntüyü beyin birleştirir ve stereopsis adı verilen bir süreç aracılığıyla üç boyutlu bir kitap algılamasına dönüştürür. Sayfa 128. Burada ilginç bir gözlemde bulunalım. Tavşan, ceylan gibi avlanan hayvanların gözleri yandadır ve böylece yandan gelen tehlikeleri hemen görebilirler. Aslan, kaplan gibi avlayıcı hayvanların gözleri insandaki gibi öndedir ve bu nedenle çift göz görüşünden yararlanabilirler. Yan başlık, çift gözün kesişme açıları. Uzaktaki cisimlere baktığımız zaman gözlerimiz ve bakış çizgisinin çizgisi birbirine paralel bir duruma girer. Cisim yaklaştıkça gözler içeri doğru döner ve bakış çizgileri birbirini kesmeye başlar. Kesiş açısı cismin yakınlığına orantılı olarak büyür. Görme çizgilerinin kesişme açılarının derecesine göre cismin uzaklığı ve yakınlığı hakkında bir fikir sahibi oluruz. Araya girme. Bazı derinlik ve uzaklık algılaması çift göz gerektirmeyen ipuçlarına dayanır. Bunlardan biri objelerin birbirinden görüntülerini kapatması, bakılan nesne ile gözün arasına girmesinden oluşur. Öndeki nesne, arkadaki nesnenin görüntüsünü keser. Görüntüsü kesilen nesneyi arkada, araya giren nesneyi önde algılarız. Görüntü zayıflaması. Yakındaki nesneler açık, seçik ve parlak görünürler. Uzaktaki nesnelerin görüntüleri bulanık ve zayıftır. Geniş bir ovada yakındaki tarlaların ve tepelerin açık seçikliğine karşıt, uzaktaki tepeler ve dağlar bulanık ve sönük gözükürler. Örüntü gradyanı. Yukarıda yakındaki nesnelerin ayrıntılarını görürüz fakat nesne uzaklaştıkça ayrıntılar kaybolmaya başlar. Bir ormanın kenarında duralım ve bakalım. Ormanın bize yakın kısımlarında ağaçların gövdelerini, dallarını, yapraklarını görürüz. Ormandan uzaklaştıkça ayrıntılar kaybolur. İyice uzaklaştığımızda yalnız halı gibi bir yeşillik olarak görürüz ve ayrıntılar tamamen kaybolmuştur. Buna örüntü gradyeni adı verilir. Sayfa 129. Doğrusal uzantıların yaklaşımı. Bir tren yoluna baktığınız zaman birbirine paralel uzanan hatların sizden uzaklaştıkça birbirine yaklaştığı izlenimini edinirsiniz. Bu olaya doğrusal uzantıların yaklaşımı adı verilir. Doğrusal uzantıların yaklaşımı derinlik ve uzaklık algılamasında kullandığımız bir diğer ipucudur. Yükseklik. Görsel alanda yüksekte bulunan görüntüler daha uzakta, alçakta bulunan görüntüler daha yakında algılanır. Göreli büyüklük, nesnelerin göreli büyüklük yan başlık bu. Nesnelerin göreli büyüklüğü derinlik ve uzaklık algılamasında ipucu görevi üstlenirler. Büyük olan yakında, ufak olan uzakta olarak algılanır. Günlük hayatta derinlik ve uzaklık algılamasında kullandığımız ipuçları birbiriyle tutarlıdır. Örneğin şekil 3.23'te görüldüğü gibi göreli büyüklüğün ve yüksekliğin çelişkili olduğu görüntülerde yükseklik ipuçlarına daha ağırlık veririz ve göreli büyüklük algılamamızı değiştiririz. Hareket paralaksı. Trenle İstanbul'dan Ankara'ya gittiğinizi farz edin. Haydarpaşa Garı'ndan çıktıktan sonra pencerenizden bakıyorsunuz. Tren yolunun kenarında ağaçlar var. İleride bir açık alan, gençler top oynuyor. Biraz daha geride evler ve evlerin arkasında da bir tepe var. Vagonun penceresinden bakarken ağaçların hızla, top oynayan insanların, evlerin ve tepenin ise daha yavaş sizden uzaklaştığını izliyorsunuz. Biz hareket ederken yakın olan objeler, uzak olan objelerden daha hızlı uzaklaşırlar. Uzaklaşma hızını beynimiz hesaba katar ve nesnelerin bizden göreli uzaklığına hakkında bir karara varır. Bu ipucuna hareket paralaksı adı verilir. Yan başlık. Derinlik algılaması doğuştan mıdır yoksa öğrenilmiş midir? Her davranış alanında olduğu gibi algılamanın da doğuştan getirdiğimiz yetenekler sayesinde mi yoksa sonradan öğrenilmiş beceriler sonunda mı ortaya çıktığını merak ederiz. Bu soruya cevap ancak yapılan denemelerle verilebilir. Gibson ve Volk adında iki psikolog zekice ve ustacılıkla hazırlanmış bir deneyi bebekler ve hayvan yavruları üzerinde yapmıştır. Şekil 3.23'te görüldüğü gibi biri sığ, biri derin iki yüzey renkli karelerle kaplanıp üzerine kırılmaz kalın bir cam konularak görsel bir uçurum yaratılmıştır. Ben bu şekli vermek istiyorum. Daha doğrusu bir fotoğraf bu. Bir havuz düşünün. Fakat havuzun bütün yüzeyi siyah beyaz karelerle kaplanmış. Fakat havuzun bir kısmı derin uçurum şeklinde. Derin olan